Ayrım 43, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 509. Ankara'ya, Ankara'ya. Ferdi çekmek yok, sağlam durun. Hurşit Kandilli'nin kıstırılmış mavi karanlığını ardında bırakarak Kozlu'ya geldi. Yanında sıkışınca kendi boşluğuna sığınan, morali çökmüş bir sendikacı vardı. Kaldığı pavyonun kapısını aralayıp içeri girdi. Ranzalar zınga zınk doluydu. Sigara, ayak ve ter kokusunu soluyarak selamlaşırken köşede paşa kaçmazla tesviyeci Ali'yi gördü. Yaklaştı, tokalaştı. Sendikacıyı tanıştırdı, ranzaları şöyle bir süzdü. Osuğu Mehmet'le Kerim Demirdirek ellerini kaldırarak selamladılar Hurşit'i. Diğer günlerden farklı olarak herkes çevresini kollayarak fısıltıyla konuşuyordu. Hurşit'le göz göze gelenler gülümseyip kafa selamı verirken bakışlarını sendikacıya kaydırıyorlardı. İçeri Kozlu sendika temsilcisi Kemal Kuyumcu girdi. Zamanın cinnete kaçan hastalıklı hallerini anlatmakla görevliydi. Yeni gelenleri dikkatle kestikten sonra dışarı çıktı. Müdür herkesi seferber etmiş dedi paşa. Asmadaki bu grevde neyin nesiydi anlamadım. Burnumuzun dibinde saman alevi gibi parlayıp söndü. Ama müdür grevden korktu dedi tesviyeci Ali. Bekçileri evlerine göndermedi. Demin gelen herif de kontrol için geldi. Dölek Musa'yla Karababa'ya da dikkat edin. Biliyorum diye mırıldandı Hurşit. Beklemenin bir anlamı yoktu. Greve öncülük yapabilecek işçilerin bulunduğu pavyona gitmeye karar verdi. ''Burada durmayalım, gelin benimle. Mengü uyuyor, kaldırın onu.'' Pavyona girdiklerinde madenciler yataklarından inmiş bir durumda dışarı çıkmak üzereydiler. Kazmacı Eyüp'le Kastamonulu zihni Hurşit'in gelişine sevindiler. Önüne gelen herkese tokalaşarak Eyüp'ün yanına gitti Hurşit. ''Grevler her tarafı sarstı, Kozlu niye bekliyor?'' dedi. Kazmacı Eyüp saatine ve Hurşit'le beraber gelen sendikacıya baktı. ''Saat 11, tam zamanında geldiniz, biz de şimdi çıkıyorduk.'' ''Ne için?'' ''Grevi başlatmak için.'' diye gülümsedi Eyüp. ''20 kişiyiz. 3 ekibe ayrıldık. Siz ikiniz benim köprü ekibime girin.'' Bekçilerin bakışları altında pavyondan karanlığa çıktılar. Sakat doğduğu için adı Hıdır Ellez eğrisine çıkan, sonra da Hıdır'a dönüşen Karslı Hıdır Boz, bakışlarıyla şevriyi şöyle bir kolaçan etti. Günahlarının vicdan azabına dönüşen ağır yükü altında iki büklüm yürürken, ''Bekçiler pirelendi.'' diye mırıldandı. ''Gider Enik Ali'ye haber verirler.'' ''Ok yaydan çıktı, verseler de fayda etmez.'' dedi Tilo Hasan. Üç ekipten birisi pavyonlarla lambahaneyi ocak girişinden ayıran dere üzerindeki köprüye, diğer iki ekip ise madencileri dışarı çıkarmak için pavyonlara yöneldi. Hurşit de sendikacı Kenan'ın ve paşanın içinde yer aldığı ekip, köprüyü, tahkimat direkleri ve yerinden kıpırdatabildikleri her türlü nesneden oluşan bir barikatla kapattılar. Pavyonların olduğu yerden uğultular geldi. Cılız bir bekçi ıslığını Urfalı Bozan'ın bağırtısı izledi. ''Fertiği çekmek yok, sağlam durun.'' Pavyonlar boşaldı. Saçaklara yuvalanan kuşları korku sardı. Mutfak kokusuna yaklaşan yabanileşmiş kediler oldukları yerde durup uğultuyu dinlediler. Lambahanenin ve pavyonların olduğu bölüm bir anda ellerinde lambalarla konuşan madencilerin istilasına uğradı. Köprüyü tutan ekip ocak girişlerinin olduğu tarafa gece vardiyası işçilerini geçirmiyordu. Bekçiler durumu baş bekçiye bildirdiler. Baş bekçi uzaktan ateş böceği sürüsünü andıran madenci kitlesini görünce ''Korktuğumuz başımıza geldi.'' diye mırıldandı. Durumu aynı anda lambahaneye 200 metre mesafede bulunan idare binası ofisinin penceresinden izleyen Kozlu sendika temsilcisi Kemal Kuyumcu da fark etmişti. Baş bekçi kötü haberi telefonla müdür Akif Dicle'ye, Kemal ise Osman İpekçi'ye bildirdi. Peş peşe patlayan grevleri büyük çabalarla bastıran havzanın sivil ve askeri bürokrasisi yeniden hareketlenmişti. Kozlu Maden Müdürü Akif Dicle'nin gece saat 12'de barikat mahalline gelişi ve lambahanedeki hoparlörden cerbezeli, tehditkar bir üslupla işçilere seslenişi sonuç vermedi. Tükenerek konuştuğunu fark eden Akif Bey lambahaneden çıktı. Madencilerin arasına girmeye, onlara onların içinden seslenmeye karar verdi. İçini içinde hapseden, demlendiren, bileyen ve hiç olmadık bir anda işçilerin gururuna çekiç gibi indiren müdür, ses ve davranış kargaşasına sessizce yaklaşırken, kitleye yabancı olmayan o ısırıcı haşin doğasını aniden değiştirdi, terbiye tımarından geçmiş ipeksi bir edayla gülümsedi. lamba ışığında babacan yüzle karşılaşan yaşlı madenciler, "Susun, müdür beyi dinleyin," diye çıkıştılar. İnanılmaz bir suskunluk çöktü geceye, çaresini arayan bir suskunluk. "Yanlış hareket ediyorsunuz arkadaşlar, hak arayışına kanunları çiğneyerek çıkıyorsunuz," diye başlayan müdürün yumuşak ama ısırıcı ve alaycıl konuşması 10 dakika sürdü. Müdürün hoparlörde söylediklerini tekrarladığını ve kitlenin yeniden homurdanmaya başladığını gören Hurşit bağırırcasına, "Bize akıl vermeye mi geldin?" dedi. "Mühendisler 13 lira, şefler de 10 lira ücret artışı aldılar. Bize zırnık vermediniz. Şimdi gelip konuşuyorsunuz. Bu bizi makaraya sarmak demektir. Çekin gidin." Hurşit'i yumruğunu yukarı kaldırarak Çilenti Yusuf izledi. "Ben senin madenci çanağına aş koyduğunu görmedim. Defol git." Akif Bey zamanı heba eden, hakir duruma düşüren, bir kuruş alınca konuşan, üç kuruş verince de susan, kasılmış, öfkeli yüzleri seyrederken boşuna çabaladığı kanısına vardı. Kalabalıktan yavaş yavaş çıktı, köprünün karşı tarafına geçip bürosuna doğru yürüdü. Durdu, barikatın arkasındaki kitleyle tartışan Kozlu sendika temsilcisi Kemal Kuyumcu'nun sesine kulak verdi. Ses ne olduysa bir anda bağırtı, küfür ve tehdit tufanı içinde kaldı. "Vurun, öldürün onu, yalan söylüyor. Bize arka çıkacağına şirkete arka çıkıyor. Yırtığı yamamaya gelmiş."
"Yırtık büyük, yama küçük."
Grevcilerin sayısı birinci vardiyanın saat 12'de yer altından çıkışı, ikinci vardiyanın ise yer altına inmeyişi üzerine 3000'i buldu. Zonguldak Vadisi ile Kömür Havzası'nın genel müdürü Muammer Kaymak Çalan, telefonlarının başında grevle ilgili geniş bilgiler alıyor, sağa sola direktifler yağdırıyorlardı. Sonunda deniz piyadelerinin Kozlu'ya sevkine karar verdiler ve birlikte grev yerine hareket ettiler. Valinin arabası grevin can alıcı yerinde köprünün başında durdu. Vali ilkin köprünün öbür ucunda kaynaşan madenci lambalarına, sonra da yanı başında oturan EKİ genel müdürüne baktı. Hayatını güne tabi kılan kalabalıklarla geleceğe tabi kılan işletme, yani EKİ arasında tarafsız bir hakem rolü oynamaya geldiğini düşündü. Arabadan inerken şoförüne, "Arabayı öyle ayarlı ki farlar köprüyü olduğu gibi aydınlatsın," diye emretti. Vadi ile genel müdürü köprünün başında Kozlu müessese müdürü Akif Bey ile sendikacılar karşıladı. Vali, jandarma, polis ve bekçi ekipleri eşliğinde köprünün öbür ucundaki lamba ve ses cümbüşüne doğru yürümeye başladı. Kafası tanısal kategoriler, hesaplar, düzenleme şemaları ve ilişkiler yığınıyla doluydu. Yürüdükçe tedirginleşti. Yürüyüş birinci vardiyadan çıkan siyah yüzleri, baretleri, dikili kara taşları andıran çizmeleri, çizmelerin aralarında gizlenmişçesine görünüp kaybolan kazmaları, sopaları, demir çubukları ve çocukları açığa çıkarmaya başladı. Vali bir an sınırları belli olmayan kara bir kömür damarından taşmış, kitlesel bir devle, rüyamsı bir rölyefle yüz yüze olduğu sanısına kapıldı. İyice yaklaştı, sağ elini kaldırarak işçileri selamladı. Jandarma, polis ve bekçi ekiplerini arkalarına alarak el fenerleri ve madenci lambalarıyla far ışığından kopup gelen valinin ve genel müdürün selamını derin bir sessizlikle karşıladı kitle. Vali bu soğuk tavrı insanlara hayatın en sivri zirvesinden, ukala noktasından bakan yöneticilerin yarattıkları sonucuna vardı. Barikata iyice yaklaştı, kolunu kaldırarak ailelerini de işin içine katan madenci camiasını bir kez daha selamladı.
"Arkadaşlar, ben buraya yarattığınız bu kanunsuz fiili durumu görmek için geldim. Açık söyleyeyim, ben buraya işinizin başına dönün veya dönmeyin gibilerden sözler söylemeye gelmedim. Ne yaparsanız yapın ama bir şeyi yapmayın. Bu madenlere, bu servete zarar vermeyin. Bana göre yarın sabaha kadar beklemek en hayırlısı. Yarın sabah saat 10'da bakanlar buraya gelecek. O zaman onlara derdiniz neyse anlatırsınız."
Valinin problemi çözmeye değil, kendilerini suçlamaya geldiği izlenimine kapılan kitle dongurdanarak dalgalandı. Göğe dikilen çene kalabalığından birkaç sarsak söz yükseldi. Genel müdürün omurgası ürperdi. Kaç gündür uyumadığı için huzursuzdu vali. Bedeninin dışındaki gürültüyü dikkate almıyor, duyduklarının çok azını fark ediyor, insanların dikkat etmediği, kale almadığı şeyleri ise dikkatinin öznesi haline getiriyordu. Mırıldanışlar, çıkışlar karşısında acı acı gülümsedi.
"Arkadaşlar, ben lafı dolandırmadan harbi konuşmasını seven bir insanım. İçinizde maalesef kışkırtıcılar var. Bunlar derinde yatan acılarınızı dürtüyor, karşılanmamış ihtiyaçlarınızı istismar ediyorlar. Bunların kışkırtmalarına aldanıyorsunuz. Kanunsuz hareketlere kalkışıyorsunuz.
Ön sıralarda Cuma ile Gülşah'ın arasında duruyordu Abbas. Kitle inisiyatifinin yarattığı özgür iklimden kopmuş, insanı sorunlarına yabancılaştıran, indirgeyen, hizaya getiren gizli bir gücün egemenliği altına girmiş gibi ürktü.
''Ne diyorsun sen?'' diye bağırdı. ''Bizi hayvan sürüsü mü sandın?''
Sesin geldiği yere baktı vali. Yüzü yanmış, ağzı maymunlarınki gibi gerilmiş, tek kollu tek bacaklı adamla göz göze geldi. Valinin bakışlarını fark eden Cuma, ''Madencinin sesine kulak verin vali bey!'' diye bağırdı. ''Yedi kat yerin dibinde dirisini ölüye çevirdiler. Hiç değilse daralmış dirliğini daraltmasınlar, hakkını versinler. Bu yapılanlar Allah'a reva mı?''
Kitlesel homurdanış aniden arttı. Borçlarını ödeyemeyen, bir gün önce döven, kesme taş suratlı bir madenci, ön sıralardan fırlayarak valinin sağ yanağına bir yumruk oturttu. Vali olduğu yerde dizüstü çöktü. Kitle işte bu olmadı dercesine afallayarak sustu. Kilimli'deki olayın Kozlu'da harfi harfine tekrarlandığı sanısına kapıldı Hurşit. Jandarmalar ve polis taş suratlıyı bir anda kapıp götürdü. Götürmeye karşı çıkanlar da yakalanıp sürüklenircesine götürdüğünce mahcubiyetin suskunlaştırdığı kitle yeniden omurdandı. ''Suçsuzları da götürüyorlar, kurtarın! Sürüklüyorlar, öldürecekler! Bunlar yaramızı sağaltmaya değil, kanatmaya geldiler!''
Kitle bir anda harekete geçti. Ayağa kalkan vali madencileri yatıştırma çabası içine girdi. Durum tehlikeli bir hal almış, taşlar atılmaya başlamıştı. Mühendisler ve sendikacılar valiyle genel müdürü kalabalığa doğru saldıran jandarmaların arkasından hızla uzaklaştırıp arabaya soktular. Vali ekibiyle birlikte olay yerini terk ederken sayıları yüzü bulan silahlı bahriyeliler de olay yerine varıp briket fabrikasıyla dere arasında tek sıra halinde mevzilendiler. Madenciler vali kaçarken köprünün üzerinde kendilerini püskürtmeye kalkışan 15 kişilik jandarma müfrezesini taş ve baret yağmuruyla durdurdular. Müfreze komutanı kitlenin gerilemediğini, dalgalar halinde geldiğini görünce havaya ateş açmalarını emretti. Karanlığı ırgalayan tüfek takırtıları kitleyi iyice azdırdı. Müfreze dudağı patlamış, gözü morarmış, kolu bacağı incinmiş bir durumda yürüyemeyen iki neferini de alarak can havliyle bahriyelilerin mevzilendikleri yere attı kendini. Üretimi hızlandırma disipliniyle tanınan mühendis Gültekin Yandımata ise mühendis arkadaşlarıyla birlikte fabrikanın yanındaki idare binasına, oradan da işletme binasına geçti. Madencilerin bir bölümü mühendislerin peşindeydi. Bahriyelilerin mevzilendikleri yere doğru yaklaşan madenciler bağırıyorlardı.
''Arkadaşlarımızı verin! Bizi öldürmeye mi geldiniz? Birimizin burnu kanarsa hepinizi öldürürüz!''
Komutan mevzilere doğru akan bu madenci dalgasını yüz dipçikle durdurmanın akıl işi olmadığını düşündü.
''Yaklaşmayın, ateş açarız!'' diye uyardı.
Uğultu uyarıyı yuttu. Askerleri önceden ''Ateş!'' diye bağırdığım zaman havaya ateş edeceksiniz diye uyaran komutan geri çekilmeyi düşündü. Ama geri çekilme anında madencilerin cesaretlenip birliği kovalayacaklarından korktu.
''Ateş!'' diye bağırdı.
Havaya kalkan yüz namlunun peş peşe yarattığı ses dehşeti öfke dalgasını iyice yükseltti. Komutan taş ve küfür yağmuru altında kalan birliğe geri çekilme emri verdi. Yumruk, tekme ve sopa savurmalar başlamıştı. Askerlerin ellerindeki silahları alma girişimi, çekişmeye ve yaşlı işçilerin arkadaşlarını ikaz etmelerine yol açmıştı. Yaralılar giderek çoğalıyordu. Geri çekilmenin bozguna dönüştüğünü gören komutan son bir gayretle askerleri durdurdu. Kızışan, kanlanan kitlenin ilerleyişini dehşetle izlerken ''Ateş!'' diye bağırdı yeniden. Kitle yaralanmış gibi inledi. Vuruldun mırıltılarını, vuruldular diye tiz bir ses izledi. Hareket umulmadık bir şekilde yavaşladı. Vurulanların çevresinde anafora dönüştü. Yerde iki madenci yatıyordu. Ereğli'nin İskenderli köyünden satılmış tepe ve Kozlu'nun Ağırçayır köyünden Mehmet Çavdar. Mehmet hemen oracıkta anında ölmüştü. Satılmış tepe can çekişiyordu. Bir grup madenci satılmışı hemen alıp inleyiş ve ağlayış anaforunu yararak hastane yoluna düştü. Yaralıyı taşıyanlardan biri ''Burada hiç Türk yok mu? Bize yardım edecek kimse yok mu?'' diye bağırıyordu. Gömleğinin kanlanan ön cephesi terine yapışmış, soğukta ılık ılık tütmeye başlamıştı.
Satılmış götürüldükten sonra dikkatler geride kalan yaralılara kaydı. Kurşunla yaralanan madencilerin çevresinde kümeler oluştu. Madencilerin bir bölümü şaşkın ve çaresiz bir ruhla geri çekilirken bir bölümü de cesedin çevresinde kaldı. Cesedin başucunda yaşlı tahkimatçı Çomul Veli simsiyah ellerini kafasının üzerine indirmiş kendi kendine mırıldanıyordu. ''Baş yukarıdan aşağıya inin, yavaş inin, Ali Basar'ı izleyin, Murtaza'yı izleyin, tabandan tavana kadar tuzak kurmuşlar, gamalarla yolu kapatmışlar, yere bakmayın, yukarı bakın, şeşbeş kapaklara dikkat edin, beşinci kapağı geçin, altıncı kapağın altında durun, kuduz aydardan sakının, korkmayın dik durun, kapağın üzerinden korktuğunuz karanlığa doğru perde çekin.'' Öyle yapmayın. İşediğim çürük direk diplerinden enlemesine, tavana gamalarla korunma perdesi yapın. Yapmazsanız koca kayalar yukarıdan sökün eder, postanın altında kalırsınız. Veli kalk sen iyi değilsin dedi bir madenci. Susun diye çıkıştı Veli. Aklı iş disiplininin sınırlarını zorlayan mühendislere ve kazma hareketlerinin gölgeden ibaret figüranlarına kaymıştı. Karakulağı çağırın, Mangıt Mahmud'u çağırın. Anlaşın, 3 kuruş da olsa alın, geri çevirmeyin. Paşayı da dinlemeyin. O adam götündeki donun yamasına bakmaz da kendisine verilen belaşatın dişine bakar. Harabiye güvenin, kösemene de güvenin, o sizi satmaz. Sağ kolundan hafif yaralanan Hurşit, cesedin başucunda kendi kendine mırıldanan Çomul Veli'yi dinliyordu. Kafayı oynattı herhal diye iç geçirdi. Nafiye ağlıyor, hastaneye gitmesi için ısrar ediyordu. Yarası Nafiye'nin yırttığı başörtüsünün yarısıyla bağlanmıştı. Sızlamıyor, kanamıyordu. Yarası daha derin olanlar grev yerini terk etmemişlerdi. Kendisini için terk etsindi. Kitle cesedin yöresinde acıyla uğulduyor, dönüp duruyordu. Bağırmaktan ve ayakta durmaktan yorulan Abbas Gülşah'la birlikte kenara çekilmişti. Cuma ise hareket başlamak üzereyken beni Kozlu'ya götürün diye ısrar eden Hurşit'in babası Cemal'i getirmeye gitmişti. Baca ağzında durduğu için ocak içine doğru şiddetle esen, soğuk havanın etkisiyle sürekli öksüren Çay Cuma'nın Dere Köseler köyünden Hasan Baba, "Bizi ters dönüşe düşürdüler, bizi öldürdüler, dağılmayın!" diye bağırdı. Yüzünü tanınmamak için iyice karartan ve yıllarca yan bacalarda ayakçılık yaptıktan sonra lağıma giren Bey Cuma'nın Keller köyünden bir lağımcı, elindeki burgu demirini üzeri branda beziyle örtülmüş, kamyondan bozma servis arabasının camına bindirdi. Cam şangırtıyla inerken "Toparlanın!" diye bağırdı. "Bunlar bizi öldürmeye gelmişler. Depoyu basın, dinamit getirin." Kitle aç, yaralı ve ürpertici mırıltılarla yeniden toparlanmaya başladı. Lambalar çoğaldı, toprağı saran ayaz ılındı, uğuldayan karanlığa yırtılmış kanlı bir ses daha düştü. "Askerler nerede? Yakaladınızı öldürün." Evi baca ağzına yakın olan ve Kazmacıoğlu'nu aramak için bacısı Şehri ile birlikte gelen Anşa kadının sesi parladı uğultuda. "Cana kıymayın." Toparlanan madenci kitlesinin bir bölümü kanlanmış çamurlu çizmelerle İhsaniye yatakhanelerine yöneldi. "Mehmet Çavdar öldürüldü, kalkın." "Bizi öldürdüler, uyumayın." "Dispansere çekildiler, kalkın oraya yürüyün." Yorgunluktan ayakta güçlükle duran 3. vardiya işçileri pavyonları boşaltınca sayı yeniden 3000'i buldu. Kitle yönünü dispansere doğru çevirdi. İçinde renk cümbüşü olarak yankılanan ve iç renklerini ayağa kaldıran seslere doğru yürüyüşe geçti. "Dispanseri sarın, Bahriyeliler oradalar." Kafasından yaralanan ve sendikacılarla mühendislere derhal uzaklaşmalarını emreden albay, yaklaşan uğultuyla çatışmayı göze alamadığı için çekilme emri verdi. Madencilerin Kozlu'ya fiilen hakim olduklarını düşünüyordu. Zonguldak'a doğru bir yürüyüşü engellemek için Kozlu-Zonguldak yolu üzerinde mevzilenmekten başka bir yol kalmamıştı. İşçiler gece saat 3'te dispanseri kuşattıkları zaman içeride mühendislerden Gültekin Yandımata, Kemal Yılmaz ve Doktor Nurettin Turan ile birkaç görevliden başka kimse kalmamıştı. Kitlenin bir bölümü kükreyerek dispansere doluştu. "Bizi öldüren denizerleri nerede? Onların kumandanları nerede? Ateş emrini veren subay nerede?" Odalar bir anda madencilerle doldu, kıpırdayacak bir alan kalmadı. Askerde odaklanan kafalar sorarak, küfürler savurarak, dolapların içinde, yatak altlarında, battaniye aralarında asker arayışına girdiler. Ellerinde kazmalar, demir çubuklar, sopalar ve askerlerin kaçarcasına çekilirken düşürdükleri kepler, mataralar, kasaturalar vardı. Paşa Kaçmaz'la Hurşit'in yönlendirdiği madenciler, Gültekin Yandım Atan'ın bulunduğu odaya girmişlerdi. Mühendisi ve arkadaşı Kemal Yılmaz'ı düşmanca süzerek odayı aramaya koyuldular. ''Askerler nereye gitti?'' diye kükredi paşa. Öldürülme korkusunun baskın olduğu yapay bir yaranmayla, ''Boşuna arıyorsunuz, askerler çekildiler.'' dedi Gültekin Yandım Ata. Kuyu başında kafes kapılarının açılıp kapanmasından sorumlu olan saççı Cafer, kızarıp küçülen sağ gözünü kısarak, ''Eğer hiç kimseyi bulamazsak biz de bir mühendis götürürüz.'' diye mırıldandı. Kafesin ne zaman çalışacağı konusunda vinç dairesine düğmelerle zil çaldırıp işaret veren Özdemir, ''Bir onlardan bir bizden.'' diye arkadaşı Cafer'i tamamladı. Bakışlar birden Gültekin Yandım Atan'ın üzerinde birleşti. Mühendis odada kalmanın doğru olmadığını, gidip Doktor Nurettin Turan'a sığınmayı düşündü. Kalktı, kalabalığı usulca aralayarak odadan çıktı. Odadan çıkarken Urşit, ''Lamba numaralarımızı alıp bize cezalar yazdıran bu beyefendi nereye gidiyor?'' diye mırıldandı. Merdivenler tıklım tıklımdı. Birkaç basamak indi. Kendisine yönelen sorulara efendice cevap verdi. Alt katı dolduran madencilerden birisi, ''Eğer sen bizim arkadaşımızsan buraya gel.'' diye bağırdı. Silik bir kişilikken kaşla göz arasında işçi önderleri arasına giren Balaban, arkadaşı Aşur'la birlikte Yandım Ata'ya doğru yürüdü. Kitleye nasıl bir adam olduğunu göstermenin tam zamanıydı. Düşmanlık üreterek yaşadığında, sınırını düşmanlıkları üzerinden çizdiğinde daha çok ciddiye alınıyordu. İlgisiz bakışların bile dikkatini çeken kocaman ellerini mühendise doğru uzattı, yakasına yapışıp merdivenden hızla aşağı indirirken, ''Bizimle kanın döküldüğü yere gel, neler olup bittiğini sana gösterelim.'' diye hüykürdü. Tam bu sırada madencilerin baba adam dedikleri Doktor Nurettin Turan'la birkaç yaşlı madenci girdi araya. Doktor dil döktü, çırpındı, ağlamaklı hallere girdi, Yandım Ata'yı öfkelilerin elinden kurtarıp çıktığı odasına getirdi. Madencileri dışarı çıkardı. Mühendise de kapıyı arkadan kilitlemeyi ve kendisinden başka kimseye açmamayı tembihledi. Sabahın erken saatlerinde sendika başkanı Osman İpekçi'nin gelişi öfkeye ve sözlü sataşmaya yol açtı. Başkanın kan ve ter kokusu içinde, uykusuz, acılı ve yorgun yüzlere bakarak kitleyi sakin olmaya, işbaşı yapmaya çağırması öfkeyi daha da arttırdı. ''Defol! Bir daha buraya adımını atma! Valinin muavini gibi konuşuyorsun! Valinin sözleri burgu gibi içimize işledi! Bunun sözleri de burguya inen tokmağa benzedi! Sen kimin temsilcisisin? Bir daha gelirsen seni öldürürüz!'' İpekçinin bağırtılar arasında gitmeyi düşündüğü bir anda yaralı olarak hastaneye götürülen Satılmış Tepe'nin öldüğüne dair söylentiler de yayılmaya başlamıştı. Durum kör düğüme dönüyordu. Sendikacıların kendilerini kızgın kalabalığın öfkesinden kurtarmasından sonra madenciler iki ölü ve bir yığın yaralının öcünü alamamanın yarattığı çılgınlıkla dispanserde mahsur kalan ve öldürülmelerine iki kez teşebbüs edilen iki mühendisi öldürmeye karar verdiler. Hızla üst kata çıktılar. Odada yalnızca Gültekin Yandım Ata vardı. Kemal Yılmaz daha önce pencereden kendisini atıp kaçma şansını yakalamıştı. Madenciler Yandım Ata'yı yumruklayarak merdivenden giriş katına, oradan da dışarıya çıkarınca kitle coştu. ''Öldürün! Bizden iki can aldılar. Bir can da biz onlardan alacağız.'' Doktor kurtarmak için yeniden öne atıldı ama bu sefer tartaklandı, ciddi bir şekilde tehdit edildi. Birkaç madencinin üzerine yürümesiyle de geri çekildi. Yandım Ata'nın sağ koluna Hurşit, soluna ise kazmacı Eyüp yapışmıştı. Hurşit Balaban'ın ilk yumruğuyla birlikte hörelenen kitlesel öfkeyi görünce mühendisin linç edileceğine inandı ve acıdı. ''Yere yat, ölü numarası yap.'' diye fısıldadı. Kurbanın üzerinde deri bir ceket vardı. Öleceğine inanmıştı. Karısını ve 17 günlük çocuğunu düşünüyordu. Hayatı boyunca bir yığın madenciye iyilik etmişti. İyilik ettiği o insanların sesi sedası çıkmıyordu. Bir anda tekme ve yumruk sağanağı altında kaldı. Düştü, yeniden kalktı. Kavşutun Musa kurbanın üzerindeki deri ceketi yırtmaya çalışırken Kerki Hasan da güçlü bir yumrukla Yandım Ata'yı bir daha düşürdü. Kafası kırıldı, ağzından kan boşanmaya başladı. Sürükleyerek, ayağa kaldırarak, düşürerek dövmeyi sürdürdüler. Hurşit mühendisin kandan tanınmaz hale geldiği, kafasının sallandığı bir anda Öldü herhalde, durun diye seslendi. Kurbanı sırt üstü yatırdılar. Bağırış ve vuruş furyası yavaşlar gibi oldu. Eğildi, kanlanmış çizmelerin arasında upuzun yatan yandım atanın kalbini dinledi. Uğultu ve karanlıktan yararlanarak kazmaca Eyüp'ün kolunu 3 kere sıktı. Arkadaşlar vurmayın, ölmüş dedi. Mühendisin yırtılıp dürülerek sağ kolunun altında kalan deri ceketini aldı. Soluk alışı belli olmasın diye üzerine attı. Kitle homurdandı. Ölmemiş. Bunlar iç canlıdır. Kolay kolay ölmez. Tekmeler yeniden başlayınca Urşit, bana inanmıyorlar. Eyüp bir de sen dinle diye ünledi. Eyüp mühendise inen çizme darbelerini elleriyle durdururken, durun arkadaşlar, ölüp ölmediğini şimdi anlarım dedi. Eğildi, sağ kulağını mühendisin hızla çarpan kalbine dayadı. Kolunun sıkılışını anımsadı. Ölmüş diyerek ayağa kalktı. Ölüye vurulmaz. Birkaç çılgın kıpırdadığını gördüm. Ölmemiş diyerek yeniden tekmelemeye başlayınca kalabalık kuşkuya düştü. Tam bu sırada Abbas'ın sesi duyuldu. Durun, ölüp ölmediğini bir de ben yoklayacağım. Yüzüm madende yandı. Kolumu bacağımı bu maden aldı. Emekliyim, yaşlı bir insanım. Çoğunuz beni tanırsınız, bana inanırsınız herhal. Kitle açıldı. Bakışlar sabah aydınlığında ışıldayan yanık yüze, koltuk değneklerine, tek kollu tek bacaklı insana çevrildi. Abbas yavaş yavaş geldi, önünün baş ucuna dikildi. Koltuk değneklerini yere attı, tek bacağının üzerinde çöktü, ellerini kanlanmış toprağa bastırdı. Kanlanmış çizmelere bakarak kulağını yandım atanın kalbine dayadı. Mühendisin çarpan kalbini dinlerken Hayri'yi kurtarışını anımsadı. Mezardan kalkıyormuş gibi kafasını sessizce kaldırdı. Ölmüş dedi, ölüye vurulmaz. Ölmediğine inansanız bile insan can çekişene vurmaz. Hele hele bir madenci hiç vurmaz. Tam bu sırada işçilerin sevdiği madenci başçavuşu Kemal Bıyık göründü. Yürekler yaralı bir serçe inceliğiyle sessizleşti. Çekilin dedi Kemal Bıyık. Geldi, kan revan içinde yatan yandım atanın başucuna dikildi. Ne tartışıp duruyorsunuz? Kaldırın götürün bunu. Benim cefakar madencim düşmanı bile olsa cesede saldırmaz. Son anda Hızır gibi yetişen madenci başçavuşunun bu çıkışı Hurşit'le Eyüp'ü rahatlattı. Şoför Ahmet'le birlikte hemen yandım atayı yattığı yerden karga tulumba kaldırıp garaja götürdüler. Bir tahta sıranın üzerine yatırdılar. Kıpırdamamasını tembih ederek deri ceketini de yeniden üzerine attılar. Toprağa Mart ayazı çökmüş, şafak aydınlığı yanan kömürden gökyüzüne tül tül yayılan kükürt dioksitin etkisiyle ceset rengine girmişti. Kuşlar tedirgindi. Geceyi uyanık geçiren şehir dalgaların asimetrik sesinde, ufuk çizgisinde, kendi dibini delen bir devinimle durmaksızın biçim ve renk doğuran, öz bilince evrilen büyülü ışığın seyrine dalmıştı. Saat 8'i gösteriyordu. Kozlu, askerin, polisin ve sendikanın Zonguldak'a doğru çekildiği, kontrolü madenciye bıraktığı uykusuz, yaralı bir belde haline gelmişti. Zonguldak ise benlik davasını yitirmiş, kör bir içgüdüyle sayıklıyordu. 100 yıllık madencilik tarihinde hiç bu denli korkmamıştı Kozlu'dan. Gece yapılan toplantılar, işleyen telefonlar sonuç vermiş, Ankara'dan bakanların yola çıkmasına ve Bolu Ordu Komutanlığı'nın 10.000 askerle Kozlu'ya yürüme kararına yol açmıştı. Hayat ne yapacağını bilemeyen 3.000 işçinin sesiyle uğulduyordu. Bildiriler alçaktan uçan 2 savaş uçağından 3.000 madencinin üzerine kar gibi yağıyordu. Cesedin sağ yanında göllenen kan donmuştu. İşçiler çevreden topladıkları 1.500 kadar boş kovanı cesedin etrafında bir daire şeklinde dizmişlerdi. Cuma'nın yardımıyla hasta yatağından kalkıp Kozlu'ya gelmişti Hurşit'in babası Cemal. Suresini inkar eden çıplak bir inanç gibi dolaşıp duruyordu uğultuların içinde. Cesedi görmek istemiyordu ama sonunda dayanamadı, geldi, cesedin başucunda durdu. Kana ve kanı kuşatan mermi kovanlarına bakarken bastonunu havaya kaldırdı. Ankara'ya, Ankara'ya diye bağırmaya başladı. Mayıs 2007, Mart 2011, Avustralya. Kitabın sonu. 30 Ağustos 2012. Sayfa 523.